Ayrım 25.
Mafya bir yandan savunma görevini yürütürken diğer yandan da Sicilya mafyos değerlerinin koruyuculuğunu üstleniyordu. Sicilya mafyos değerleri ve bu değerleri bünyesinde toplayan Sicilya mafyos toplum yapısı bir mafyos örgüt olan mafyayı çıkara dayalı geleneksel örgüt durumuna sokuyordu. Ve herkes biliyordu ki Sicilya mafya tarafından yönetiliyor, Sicilyalı haydutlar ise Güney İtalya'da dahil olmak üzere bölgede geniş bir alana hükmediyordu. Sicilyalı korsanları ile Kuzey Afrikalı korsanlar paralel hareket ediyor, paralel eylemlere yöneliyorlardı. Sicilyalılar gibi Trablus, Cezayir ve Tunuslular da korsanlık yapmak ve yaşamlarını bu sayede sürdürmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü toprakları verimli değildi ve yoksulluk içindeydiler. Oysa bütün ticaret yolları hemen burunlarının dibinden geçiyordu. Ve bu ticaret gemileri İngiltere, Fransa ve İspanya'nın zenginliklerini taşıyordu. Doğu ve Batı Akdeniz arasında gidip gelerek durmadan ürün naklediyor, Avrupa ülkelerine yaşamsal maddeler getirirken Avrupa ülkelerinden de yarı mamul ürünler götürüyorlardı. Kuzey Afrikalı ve Sicilyalı korsanların bu ticaret faaliyetlerini elleri kolları bağlı seyretmeleri elbette ki düşünülemezdi. Buna bir de Hristiyan İspanyolların yeniden Hristiyanlaştırma politikaları çerçevesinde Müslümanlara eza ve cefa yapması eklenince, Kuzey Afrikalı Müslümanlar korsanlığı sadece hak olarak veya çıkar sağlamak amacıyla değil, dinsel cihat amacıyla da kutsallaştırıyorlardı. Sicilyalılar 15. özellikle de 16. yüzyılda Hristiyan görünüyorlardı. Ancak bu Hristiyanlık pek de inandırıcı bir nitelik taşımıyordu. Unutmamak gerekir ki 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 200 yılı doğrudan 200 yılı dolaylı olarak Sicilya'ya Müslümanlar hükmetmişti. Yakın bir geçmişe kadar Müslüman olan Sicilyalı Araplar şimdi şöyle veya böyle Hristiyanlaşmış olsalar bile Kuzey Afrika ile geleneksel bağlantılarını sürdürüyor, kendilerini Roma'dan çok Kuzey Afrika'ya yakın hissediyorlardı. Unutmamak gerekir ki 1282 yılında mafyanın önderliğinde düzenlenen ve Sicilya'ya hükmeden Fransız Danju hanedanının kökünü kazıyan Sicilya Veprezi adlı büyük katliam Arap-Sicilyen ahlak ve hukuk anlayışı çerçevesinde gerçekleşiyordu. Sicilya'daki Arap egemenliğinin getirmiş olduğu ahlak anlayışının en önemli ilkesi olan namus davası zemininde gerçekleştirilen Sicilya Vepresi sırasında Fransızlardan hamile kalan Sicilyalı kadınların karınları deşilerek ceninler çıkarılıyor, süngülerle parçalanıyordu. Kısacası Hristiyanlaşmış olsalar bile Sicilyalılar adeta genlerine işlemiş olan Arap İslam ahlak ve hukuk ilkeleri, ki bu doğrudan doğruya Arap aşiretlerinin benimsediği bir ahlak ve hukuk anlayışıydı, çerçevesinde yaşamayı sürdürüyorlardı. Bunu bilen İspanyol yönetimi Endülüs'ten sonra gözünü Kuzey Afrika'ya dikiyor, Trablus, Cezayir, Tunus bölgesini alarak Akdeniz ticaretine hem egemen olmayı hem de Roma'nın güneyinden itibaren Orta Akdeniz'i Hristiyanlaştırmayı amaçlıyordu. Bu nedenle Papa da Katolik İspanyolları var gücüyle destekliyordu. Zamanın en güçlü armadasına sahip bulunan İspanyollar karşısında Kuzey Afrikalılar ve Sicilyalılar savunmasız görünüyorlardı. Korsanlığa ve esir ticaretine devam ediyor, karada oluşturdukları suç örgütlerini denize de etkin kılıyorlardı. Ama İspanyol Hristiyan yayılmacılar ve müstebitler karşısında en az onlar kadar güçlü bir desteğe ve korumaya gereksinim duyuyorlardı. İşte bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücü ortaya çıkıyordu. Endülüs Emevi, İslam, Musevi devleti İspanyollar tarafından yakılıp da burada yaşayan Müslümanlar ve Museviler Engizisyon mahkemelerinde acımasızca katledilmeye başlanınca Osmanlı payitahtı buradaki Müslümanları kurtarmak üzere çareler aramaya başlıyordu. Ne ki güçlü bir donanmaya sahip olmayan Osmanlılar bu konuda başarılı olamıyorlardı. Uzun uğraşlara rağmen istenen sonucu alamayan payitaht bu işi Cezayir beylerine bırakıyordu. Zaten İspanyolların Kuzey Afrika'yı özellikle de Cezayir'e hedef almasının ana nedenlerinden birini de bu durum teşkil ediyordu. İşte bu sırada eskiden beri Ege adaları arasında faaliyette bulunan Baba Oruç ile Hızır yani Barbaros Hayrettin reisler sahneye çıkıyordu. Bu iki Türk denizcisi Orta Akdeniz'deki gelişmelerle özellikle de korsanlık ve esir ticareti işleriyle ilgilenmeye başlıyordu. Yenice Vardar kasabasından çıkan ataları ve babaları timarlı sipahi olan ve 10 yıllarca Ege Denizi'nde denizcilik faaliyetlerinde bulundukları için bu yörede etkin olan spekülatif kazanca dayalı ticaret oligarşisinin tam desteğini sağlamış bulunan, geniş çapta da yine onlar tarafından Orta Akdeniz'e yönlendirilen Oruç ve Hızır reisler 1510 yılında Trablus ile Tunus arasında yer alan Gabis Körfezi'ndeki Cerbe Adası'na yerleşerek burayı kendilerine hareket üssü yapıyorlardı. Bir süre sonra Tunus Sultanı Beni Hafs adlı geniş bir aileye mensuptu, Ebu Abdullah Muhammed Hamis ile temas kuruyorlardı. Kendisine hediyeler veriyor, buna karşılık uygun bir yerleşim birimi olan aynı zamanda limanı bulunan Halkuval yani Golta'yı istiyorlardı. Tunus Sultanı Oruç ve Hızır reislerin elde ettikleri ganimet malından 1/5'inin kendisine verilmesi şartıyla Halkova'da yerleşmelerine izin verdi. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı adı geçen eser cilt 2 sayfa 364-366. Böylece Tunus Sultanı'nın da desteklenmesi ve teşvik etmesiyle birlikte burada önemli bir korsanlık üssü kuruluyordu. Deniz yüzünün Leventleri Trablus, Garp Tunus ve Cezayir, Garbi yöresinin yağmaya düşkün gemicilerinin çoğu Kaz Dağı yani Edremit yakınında Türklerinden çıkar. Önce işe sandallarla başlarlar. Rençber gemilerini basıp zengin olma yolunu tutarlar. İnat edip ticaretle geçinenlere ve gemicilere kılıç çekmezler. Ama gemiciler direnir ve bozgunculuğa kalkarlar ise o zaman iradelerinin dizginleri ellerinden gider. Nice keskin kılıç çekinmeden kan dökmek için hep birden kınından sıyrılıp çıkar. Giderek o sandal kendilerini taşımaz olur. Kadırgadan küçürek firkateyinden büyüyecek bir gemi bağısına yetecek beyin paraya sahip oldukları ve zenginleştikleri kesinleşir. O zaman adalarda bir gemi yaparlar. Tamam olur olmaz içine katılırlar. Çekilip Cezayir'i Garp yöresinde kışlayan Levent kapılarına varırlar. Peşkeş çekerler ve kulluklarını bildirerek onlara bağlanmak şerefine ererler. İmdi bu kerteye geldikten sonra artık Müslümanlara, tacirlere ve haraç veren kafirlere ilişmezler. Tarih ve Toplum adı geçen eser sayı 32 sayfa 90. Geribolulu Mustafa Ali Mevaid-i Nefaisi Kavaid-il Mecalis hazırlayan O.Ş. Gökyay İstanbul 1978 cilt 1 sayfa 65-67. Oruç ve Hızır reisler her zaman gereksinim duyacaklarını bildikleri İstanbul'u da boş bırakmıyor, Osmanlı hükümdarını hoş tutuyorlardı. Bu amaçla korsanlık yaparak elde ettikleri ganimet ve esirlerin bir kısmını da Osmanlı padişahına gönderiyorlardı. 1515 yılında reislerden gelen hediyelerden çok memnun olan Yavuz Sultan Selim, hediyelerin karşılığı olarak korsan kardeşlere tam donanımlı iki kadırga armağan ediyordu. Ne ki durmadan rahatsız edilen ve Akdeniz ticaret yolları üzerindeki egemenliği Müslüman korsanlar tarafından hiçe sayılan İspanyollar, Cezayir'e uyguladıkları baskıyı arttırıyorlardı. Nitekim İspanyollar 1516 yılında Cezayir'in Becaya yani Buci bölgesine çıkarak yerleşiyor ve bölgeyi denetlemeye başlıyorlardı. Bunun üzerine Cezayirli bir heyet Oruç ve Hızır reislere gelerek yardım istiyor, İspanyolların bölgeden uzaklaştırılmasını talep ediyorlardı. İki kardeş bunun için bir saldırı girişiminde bulunuyor fakat İspanyolları kaçırmayı başaramıyorlardı. Bununla birlikte çatışmadan eli boş dönmüyor, halkının yardımına gittikleri Cezayir'i işgal ediyorlardı. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı adı geçen eser cilt 2 sayfa 366. Ancak son derece güçlü bir armadaya sahip bulunan İspanyollar ile onlarla beraber hareket eden Katolik Fransızlar, tayfalarının büyük kısmını Rum, Arnavut, Arap ve Türklerin oluşturduğu iki reisi rahat bırakmıyorlardı. Bir çatışma sırasında Oruç reis öldürülünce Hızır reis yalnız kalıyor, İspanyol ve Fransızlarla başa çıkamayacağını görüyordu. Hızır reis İstanbul'a bağlanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun koruması altına giriyordu. Barbaros Hayrettin adını alan Hızır reis 1533 yılında İstanbul'a geliyordu. Padişah kendisini büyük bir muhabbetle karşılıyor, imparatorluğa kapıdanı derya yapıyor, aynı zamanda Anadolu'dan ocaklı yazma hakkını ve ayrıcalığını tanıyordu. 16. yüzyılın ortalarına doğru Cezayir'e bağlı bulunan Tunus ve Trablusgarp ayrıcalıklı birer sancak olarak kabul ediliyor, kapı kulu ocaklarının uzantısını ifade eden bir deyişle her üçüne birden Garp ocakları deniyordu. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İyi Hakkı Uzunçarşılı cilt 2 sayfa 580. Garp ocaklarında faaliyet gösteren Leventler genellikle Batı Anadolu'daki Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla yörelerinden yazılıyordu. Barbaros kardeşlerin büyük savaşımlar sonucu Kuzey Afrika'da kökleştirdikleri ocakların tüm erleri büyük çoğunlukla Anadolu'dan devşirilirdi. Başlıca İzmir'deki Cezayir Hanı'nda çalışan ocak kahyaları bu işte görevliydi. Bazen her yıl, bazen gereksinmeye göre aralıklarla sağlığı ve yapısı açısından seçilmiş birkaç bin delikanlı gemilerle taşınırdı. Tarih ve Toplum, Aylık Ansiklopedik Dergi, Garp Ocakları'nda Anadolu Delikanlıları başlıklı Orhan Koloğlu'nun makalesi, cilt 6 sayfa 32 sayfa 90. Barbaros İstanbul'un hizmetine girdikten sonra Garp Ocakları ile payitaht arasında çok sıkı ilişkiler kuruluyordu. Bu ilişkiler tabana da yansıyordu. Anadolu'dan asker yazılması halkın da Garp Ocakları'na ilgi göstermesini sağlıyordu. Nitekim Barbaros Cezayir şehrini savunması için hemen İstanbul'dan 2000 civarında Yeniçeri getiriyor ve böylece Garp Ocakları'nın temeli atılıyordu. Daha sonra bu kuvvete Batı Anadolu'dan gelen 4000 ocaklı daha katılıyordu. Ocakların sayısı kısa zamanda 20.000'i buluyordu. Garp ocaklarına yazılan Yeniçerilerin büyük bir bölümü Batı Anadolu'lu çift bozan köylülerdi. Çift bozan ya eşkıya ve asayişsizlik yüzünden veya raiyetlikten kurtulmak için toprağını terk ederek maişetini başka sanatta arayan köylü sınıfıdır. Topraklarını terk ettikleri için bunlardan ağır vergi alınırdı. Eğer çift bozan şahıs başka sanata girmeyerek diğer birinin toprağında ziraat yapıyorsa, tarlasına avdeti emrolunur, dinlemezse daha ağır ceza olarak 2 öşür alınırdı. Osmanlı kanunnameleri. İzmir ve Ege Denizi sahillerindeki çift bozanların çoğu garp ocaklarına gidip gemicilik ederlerdi. 16. yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarında bir kısım reaya, yani köylü, çiftlerini bırakıp celali olmuşlardır. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İ. Hakkuz'un çarşıladığı geçen eser, cilt 4, sayfa 291. Zaman zaman çoğunlukla Cezayir Ocağı'nda Anadolu'ya görevliler gönderiliyor, Ege sahil şehirlerinden, kasabalarından ve köylerinden Leventler yazılıyor ve bunlar ocaklarına sevk ediliyorlardı. Gemici yazmaya gelen görevliler yöreye tellallar çıkararak bağırtıyor, ocaklı yazacaklarını ilan ediyorlardı. Bu tellallar, solumadan can vermek, terlemeden mal kazanmak isteyenler bayrağımız altına gelsin diye bağırıyor, çoğunlukla çift bozan, eşkıya ve serserileri ocağa yazılmaya teşvik ediyorlardı. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İyak Kuzun Çarşılı adı geçen eser, cilt 4, sayfa 305. Değişik dönemlerde 3 ocakta değişik sayılarda Türk bulunmuştur. Ortalama olarak daima Cezayir'de 10 bin, Tunus'ta 4 bin, Trablus'ta 2500 Anadolu Türk'ü, diğer dillerde deyişle Levanten Türk, Rumi Türk bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. 16. yüzyıl başından 19.'nun başına kadarki süreçte kaç kişinin Anadolu'dan buralara gittiğini kesin olarak bilmek olanaksızdır. Ama tahmini bir hesapla her 3 yılda bir 3 ocağa toptan 5-6 bin kişinin gittiğini düşünürsek, 300 yılda 1 milyona yakın genç ve sağlam erkek nüfusunun Anadolu'dan kopmuş olduğu söylenebilir. 16-19. Yüzyıl arasında nüfusun ortalama olarak Cezayir'de 2 milyon, Tunus'ta 800 bin, Trablus'ta 500 bin olduğu sanılmaktadır. Tarih ve Toplum adı geçen eser, sayı 33, sayfa 164. Garp ocaklarına bağlı Cezayir'deki kuvvetler Kasriye adı verilen 7 kışlada kalıyor ve Yeniçerilerin bölük teşkilatı düzeninde örgütlenmiş bulunuyorlardı. En yüksek dereceli subay ise payitahttaki gibi Yeniçeri ağasıydı. Ayrıca Osmanlı'dan giden süvari bölükleri görev yapıyor, yerlilerin ise mahazin adı verilen ayrı bir atlı kuvveti bulunuyordu. Cezayir'de 2 divan görev yapıyordu. Bu divanlardan biri Beylerbeyi'ne, diğeri de Yeniçeri ağasına bağlı olarak faaliyet gösteriyordu. Beylerbeyi'ne bağlı olan divana hem paşa divanı hem de kerrase deniyordu. Kerrase hazinedar, gümrük emini, imrahol, beytelmalcı, azap ağası kadı ve Yeniçeri ağasına oluşuyordu. Paşa divanı eyaletin idari işleriyle ilgileniyordu. Yeniçeri ağasına bağlı olan divana da ağa divanı deniyordu. Bu divan ocak ile ilgili işleri yürütüyordu. Ancak ocaklar her yerde olduğu gibi burada da rahat durmuyor, otorite kabul etmek istemiyorlardı. Nitekim 1618 yılından itibaren ağa divanı Beylerbeyi'nin uhdesinde olan hükümet işlerine karışarak durmadan müdahale etmeye başlıyordu. Bilindiği gibi payitaht buraya genellikle denizci paşaları Beylerbeyi tayin ediyordu. Ancak ocaklılar beylerbeylerinin nüfuzunu kırıyor, beylerbeyliğini sembolik bir makam konumuna düşürüyorlardı. Zaten garp ocakları arasında en gem almaz, ferman dinlemez durumundakini de Cezayir ocağı teşkil ediyordu. Burada Yeniçerileriyle denizciler olmak üzere 2 sınıf asker bulunuyordu. Beylerbeyleri bunlara boyun eğmek zorunda kalıyordu. Zira kaba kuvvet bunların tekelinde olduğu için yaptırımı da bunlar uyguluyordu. Merkezi yönetimden gelen emirler burada hiç dikkate alınmıyor ve uygulanmıyordu. Beylerbeyleri opera valisi durumunda bulunuyor, törenlere katılıyor, anlaşmaları imzalıyor, emrindeki adamlarıyla birlikte sarayında oturuyor ama hiçbir otoriteye sahip olmadığı için hiçbir işe de karıştırılmıyordu. Kısacası beylerbeyleri ocakların kuklası olmaktan öteye gitmiyorlardı. Buna karşılık Yeniçeriler azgınlıkla hudut tanımıyorlardı. Her beylerbeyi değiştiğinde hep birlikte harekete geçerek terakki, yani ulufelerine zam istiyorlardı. Ocakların gazabından korkan beylerbeyleri de onları hoş tutmak için halkı adeta soyuyor, ağır vergiler koyarak topladıkları paraları ocaklı zorbalara dağıtıyorlardı. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İ. Hakkuz'un Çarşılı adı geçen eser, cilt 4, sayfa 295-296. Kapudan Derya, Venedikli Hasan Paşa gibi bazı beylerbeyleri denizcilerin de yardımıyla ocakların üzerinde otorite tesis etmeyi deniyordu. Ancak bu girişimler ya geçici sonuçlar veriyor ya da kan dökülerek durduruluyordu. Herhangi bir vali beylerbeyi idareye ele almak isterse Yeniçerilerin ihtilalleri neticesinde çok zaman başını kaybeder ve bazen de memleketten çıkarılırdı. Büyük Osmanlı Tarihi, Ordinarius Profesör İ. Hakkuz'un Çarşılı adı geçen eser, cilt 4, sayfa 297. 1634 yılında sadece Cezayir'deki ocaklı sayısı 20 bini aşıyordu. Denizciler ve kaptanlar daha çok sahil kesimlerindeki mahallelerde oturuyorlardı. Bunlar Yeniçerilerin işlerine pek karışmıyorlardı. Zira onların durumu Ocaklılardan çok daha iyiydi. Korsanlığı denizciler yapıyor, ticaret gemilerini yağmalıyor, gemilere yükleriyle birlikte el koyuyorlardı. Bununla da yetinmiyorlardı. Garp ocaklarının bulunduğu yerlerde arazi verimli olmadığı için buralarda yaşayanlar sürekli zahire sıkıntısı çekiyorlardı. Buna karşılık denizciler kıta Avrupası sahillerine yağma seferleri düzenliyor, gereksinim duydukları zahireyi ve cephaneyi buralardan sağlıyorlardı. Bununla da yetinmiyor, en büyük kazancı esircilik yaparak elde ediyorlardı. Doğu saraylarındaki ve malikanelerindeki çeşitli renkten ve cinsten esirler hep buradan sağlanıyor ve bu korsanların gemileriyle sevk ediliyordu. Dolayısıyla karadaki ocaklara göre denizciler, özellikle de korsan donanmalarının kaptanları, sıkıntı çekmiyorlardı. Bu nedenle karadaki işlere de pek bulaşmıyor, buradaki kuvvetleri kendi hallerine bırakıyorlardı. 16. yüzyılın sonunda Cezayir'de esir olarak bulunan Diego de Haedo adındaki İspanyol papazı, İspanyolların Peru'da servet aramasına benzer şekilde Kuzey Afrika'ya koşuşan Türklerin çokluğundan bahseder. 1625 yılında Venedik Doğucu'na bir rapor veren Salvago da Türklerin ün ve servet kazanmak için geldiklerini bildirir. Daha da önemlisi ocak yapısının yoldaşlarının iş kurup ticaret yapmalarına, para kazanmalarına uygun olmasıydı. Dükkan açabilir, berberlik, kunduracılık, kahvecilik gibi işler yapabilirlerdi. Esirlere özgürlüklerini kazanmaları için borç verme, gemi sahiplerine borç verme, onlarla ortak ticarete girme, işleticiliğini bir Hristiyan esirin yaptığı meyhane açma, pazarda kumaş ticareti Yeniçerilerin görüldüğü alanlardı. Tarih ve Toplum adı geçen eser sayfa 36 sayfa 448. Özellikle Ön Asya'da celali eylemlerinin yoğunlaştığı dönemde merkezi yönetim bu sorunla uğraştığı için merkezden oldukça uzakta bulunan garp ocaklarında yönetim tam anlamıyla ocak ağaların kontrolüne geçiyordu. Ağalar o denli bağımsız, yasa dışı ve zorbaca hareket ediyorlardı ki 1645 yılında Cezayir'den İstanbul'a gelen kaptanlara Sultan İbrahim şunları söylüyordu.
Baka, siz benim memleketimden kaçma çift bozan raiyetim iken niçin böyle firavunluk edersiniz? İzmir, Foça, Karaburun nahiyeleri köylerinden çiftini bozup emrime inkiyat etmeyip Magribe yani Cezayir'e varan beyler beylerimi hecir ve zecir etmek yani işten men edip hiçbir işe karıştırmamak ne demektir? Şimdi size verdiğim paşaya dahi böyle ederseniz cümlenizi kırarım. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Kuzun Çarşıl adı geçen eser cilt 4 sayfa 297. Padişahın bu tehditlerine hiç kimse önem vermiyor. Garp ocağına tayin edilen Beylerbeyi İbrahim Paşa, eski Beylerbeyi ile aynı muameleyi görüyor, ciddiye alınmıyor, oyuncağa çevriliyordu. Hatta İbrahim Paşa'nın ketüdası adeta rehine alınıyor, zorbalar Cezayir'den ayrılmasına izin vermiyorlardı. Cezayir'de yönetim dönemleri, Beylerbeyi dönemi, ağa devri ve dayı devri olmak üzere 3 sürece ayrılıyordu. 17. yüzyılın ilk senelerine kadar beylerbeyleri etkin bir otoriteye sahip bulunuyorlardı. Yeniçeriler ve denizciler merkezi otoriteyi temsil eden beylerbeyine bağlılık ve saygı gösteriyorlardı. Ancak 1659 yılından itibaren ocaklılar yönetime kesin olarak el koyuyor, beylerbeylerini artık hiçbir işe karıştırmıyorlardı. Ocaklılar Reguza Cumhuriyeti'nde tesis edilen yönetime benzer bir yönetim kurmaya çalışıyorlardı. Buna göre ocaklılar 2 ay süre ile bir ağa tayin ediyorlardı. Fakat 12 yıl devam eden bu yönetim biçimi hiç de iyi işlemiyordu. Zira süresi dolan ağa iktidarı bırakmak istemiyordu. Bu nedenle de ocaklılar iş başına getirdikleri ağaları genellikle öldürerek görevden uzaklaştırıyorlardı. 1659 yılında ağalık devrini Halil Ağa başlatıyordu. Bu sırada merkezi yönetim tarafından tayin edilmiş olan Beylerbeyi Ali Paşa Cezayir'de merkezi otoriteyi tesis etmek isteyince Halil Ağa duruma el koyuyor, Ali Paşa adamlarını bir kalyona bindirerek İzmir'e gönderiyordu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa durumu öğrenince çileden çıkıyor, Ali Paşa'yı derhal İstanbul'a getirterek öldürtüyordu. Hemen ardından da Cezayir ağasına şu mektubu gönderiyordu. Artık devlet tarafından size vali gönderilemez, beyninizde kimi ihtiyar ederseniz biat edin. Padişah hazretlerinin itaatinde bulunmayan bir alay asi taifesisiniz. Kulluğunuza ihtiyacı yoktur. Cezayir gibi binlerce memleketi var. Olmuş olmamış yanında birdir. Bundan sonra Osmanlı sahillerine yanaştığınıza rızası yoktur. Büyük Osmanlı Tarihi Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşıl adı geçen eser cilt 4 sayfa 298. Köprülü Mehmet Paşa bununla da yetinmiyor, sahil şehirlerine ve kasabalarına da buyruklar göndererek Cezayir'den zahire veya levent almaya gelenlerin derhal kovulmalarını ve ihbar edilmelerini emrediyordu. Cezayir ağasıyla diğer yöneticiler sadrazamın koyduğu bu ambargo karşısında telaşa kapılıyordu. Ağa ile yöneticiler İstanbul'a arabulucular göndererek "Kusurumuz vardır, bir dahi etmeyelim. Paşa namıyla bir köpek dahi gönderseniz kabul edelim." diyorlardı. Ancak sadrazam kararını değiştirmiyor, ölünceye kadar ambargo devam ediyordu. Bu ambargoyu Merzifonlu, aslında Arnavut, Kara Mustafa Paşa'nın tavassut ve ricasıyla Sadrazam Köprülü, yani Arnavut, Fazıl Ahmet Paşa kaldırıyordu. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Kapıcıbaşı Boşnak İsmail Ağa'yı Cezayir'e vali tayin ediyordu. İsmail Paşa ağalar tarafından padişahın temsilcisi olarak kabul ediliyor fakat yine de hiçbir işe karıştırılmıyor, otoritesi yok sayılıyordu. Dıştan bakıldığında nüfus sahibi gibi görünüyordu ama gerçekte bu nüfus sözde kalıyordu. Aynı süreçte Garp Ocakları'nın ayrıcalıklı bir başka eyaleti olan Tunus'ta farklı gelişmeler yaşanıyordu. Tunus ve Trablus Garp'taki Yeniçeriler 1587 yılına itibaren yönetime müdahale ediyorlardı. Hatta Tunus'ta tüm valiler adeta padişah cülusu gibi ocaklılara terakki vermek zorunda kalıyor, bu nedenle de maaşlar durmadan yükseliyordu. Valiler de bu ücretleri ödeyebilmek için halkı soymak zorunda kalıyorlardı. 1591 yılında Ocaklı zorbalar Ağa Divanı'nı basıyor, tüm üyeleri öldürüyorlardı. Ocaklılar İbrahim adlı bir bölükbaşıyı 3 yıl süreyle kendilerine dayı yapıyor, merkezi yönetimin gönderdiği beylerbeyini kovuyorlardı. Böylece Tunus'ta dayı yönetimi başlıyordu. Türkçeden Arapçaya ve Avrupa dillerine geçen sözcüklerin en ünlülerinden biri de bunlar tarafından dey denilen dayı sözcüğüdür. Garp ocaklarındaki Yeniçerilerin İstanbul'dan gelen ağa ya da paşalara baş kaldırıp kendi aralarından seçtikleri ve iktidarı gerçekle elinde tutan kişiye dayı denirdi. Padişaha bağlılıklarını yatsımamakla birlikte bunlar kendi başlarına buyruk, hatta Avrupa devletleriyle antlaşmalar dahi imzalayabilen yetkilere sahiptiler. İnsanın aklına gelen neden dayı dendiği, örneğin amca ağabey denmediğidir. Atasözlerimizde dayının hemen daima daha güvenilir, daha güçlü kişileri belirlemek için kullanıldığı görülür. Dayısı kim, gavur kim belli değildir. Dayısı olan dayısına dayanır. Dayısı dümende deyimleri bunun kanıtıdır. Gerçi amcam, dayım, hepsinden aldım payım derseler de dayının üstünlüğü tartışılmaz şekilde dayı ile dağ dolan, amca ile bağ dolanma tekerlemesinde ortaya konmuştur. Tarih ve Toplum adı geçen eser sayı 34 sayfa 223. Dayı sözcüğü hem bir akrabalık türünü, bağını ifade ediyor, hem de mafyos ilişkileri ortaya koyan bir sözcük olarak kullanılıyordu. Dayı sözcüğü sırayla şu anlamlarda kullanılıyordu. Çocuğa göre annenin erkek kardeşi veya ağabeyi dayıydı. Dayım annemden büyük dendiğinde bu akrabalık bağı ifade ediliyordu. Dayı bir kimseyi koyruyan, kayıran ve sözü geçen kimse anlamında kullanılıyordu. Dayısı olmasa iş bulamazdı dendiğinde bu sosyal ilişki ifade ediliyordu. Bu bağlamda sosyal mafyos ilişkiyi tanımlayan dayısı dümende olmak sözcüğü bir mafyos ve ciyeze niteliği kazanıyor, taraflı, arkalı ve bir mesnede güvenilir olmak anlamına geliyordu. Ferit Devellioğlu adı geçen eser sayfa 78.